Ayrım 36, sayfa 446. Affairizma. Fakat İş Bankası'nın kuruluşu sırasında Gazi'nin de takdir ve teşviklerine yer alan iyi niyetlerin yanında bir taraftan da memlekette devlete arkasını vererek devlet nüfuz ve imkanlarından faydalanan bir takım affairizle temayüllerinin, yani iş adamlığı, çeşitli yollardan iş takipçiliği, zayıf ruhlu insanların menfaatlarına göre işletilen tesis cereyanlarında belirdiği bir gerçektir. Hemen hiçbir iş aleminden gelmeyen, hemen hepsi de eski milli mücadele günlerinin asker, idareci yahut siyasetçi elemanları arasından türeyen bazı insanların yeni devrin iktisadi işlerini ve imkanlarını az çok maskeli şekillerde fakat daima devletin nüfuzuna dayanarak kendi menfaatlerini kullanma çabaları olmuştur. Bu cereyanlara ve tiplere karşı İsmet Paşa'nın daha ilk günlerden itibaren cephe aldığı, bunlara yüz vermediği malumdur. Onun bu alanda mesela Yavuz Havuz davasında nasıl çıkışlar yaptığı, hatta eski ve asker bir arkadaşını Yüce Divan'ın önüne sürerek feda ettiği bilinir. Atatürk, ticareti milli bir görev, tüccarı namuskar bir vatandaş sayarak ancak bu türlü insanların zengin olması lazım geldiğini, böyle servetlerin cemiyet için faydalı olacağını savunurdu. Mesela 1937 meclis nutkundaki şu sözler onundur. Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. 1 Kasım 1937. En kısa zamanda affairizle cereyanların ve tiplerin, hatta İş Bankası çevresinde de kendilerine yer ve sığınak buldukları görülüyordu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Siyasi Hatıralar. Belki de bunları önlemek için Atatürk'ün yakın çevresinden bir takım kimselerin de bankanın ve teşekküllerin yüksek idare mevkilerinde vazife almalarına rağmen usulsüzlükler önlenemiyordu. Hatta zamanla bunlardan bazılarının bizzat karışık işlere karıştıkları göze çarptı. Bunların önlenmesi lazım geldiği yolundaki hikayetlerin Atatürk için bir üzüntü kaynağı olduğu da bilinen bir gerçekti. Fakat İsmet Paşa'nın iş takipçiliği, usulsüz veya zararlı iş kombinezonları karşısında gösterdiği titiz mukavemet çok geçmeden İsmet Paşa ile bu cereyanların içinde yuvarlananlar arasında ruhi gerginlikler yarattı. Bu gerginlikler ilk zamanlarda açığa pek vurulmamakla beraber gittikçe sertleşiyordu. Atatürk'ün çevresinde iki tarafında şikayetleri artıyordu. İlk büyük ve tatsız olay 1932'de İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey'in başında patladı ve Mustafa Şeref vekillikten ayrıldı. Yerine Celal Bayar biraz da aşırı gergin ve sinirli bir hava içerisinde getirildi. Olay ilgi çekicidir. Görünüşte Celal Bayar'ın ağır basmasına, İsmet Paşa'nın da bir haysiyet yarası almış görünmesine rağmen İsmet Paşa'nın izlediği iktisadi siyaset değişmemiş. Tersine olarak Celal Bayar da İş Bankası Umum Müdürlüğü'nden ayrılarak bu defa devlet sanayi programlarının çıkarılması ve devlet sanayileşme hareketinin yürütülmesi, yani devletçiliğin uygulanması işinde İsmet Paşa kabinesinin faal üyesi haline gelmişti. Fakat olayın etkileri Bayar'ın vicdanında herhalde bazı etkileri devam ettirmiş olacaktır ki Celal Bayar son aylarda Meydan Gazetesi'nin 4 Mayıs 1965 tarih ve 16 sayılı nüshasında neşrettiği bir yazı ile gene de bu konuya dönerek bazı açıklamalar yapmak istemiştir. Fakat aradan geçen zamanın ve araya giren olayların da tesiriyle olacaktır ki Bayar bu yazısında anakronizme, birçok kronoloji hatalarına ve çelişmelere düşmek zorunda kalmıştır. Celal Bayar o günlerin olaylarını bugün de hatırlamaktadır. Ama aradan geçen zaman uzun ve son yılların yıpratıcı olayları dolayısıyla olacaktır ki hatıralarında büyük kronoloji hatalarına, çelişmelere, hülasa, hafıza zaaflarına düşmekte ve konuları yanlış değerlendirmektedir. Mesela onun 4 Mayıs 1965'te meydanda yayınlanan yazısı bu bakımdan düşündürücüdür. Bayar bu nutkunda 1935'te İzmir Fuarı'nın açış nutkunda da yer alan devletçilik formülünü tekrar verir ve bu formülün Atatürk'ün tasvibiyle düzenlendiğini açıklandığını yazar. Bu doğrudur. Zaten formül üzerinde Atatürk'ün denemelerini, değiştirmelerini, el yazısıyla tahsihlerine ait vesika bugün eldedir. Afet İnan bunu ayrıca Tarih Kurumu'nun bir oda konferansında da açıklamış, sergilemiştir. Formül, Profesör Afet İnan'ın Atatürk'ün nezaati altında hazırlanan Medeni Bilgiler isimli eserinde de neşredilmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan bu kısmı eklenecek bir şey yoktur. Bu formül şudur. Türkiye'nin tatbik ettiği devletçilik sistemi 19. asırdan beri sosyalizm nazariyatçılarının ileri sürdüğü fikirlerden alınarak tercüme edilmiş bir sistem değildir. Bu, Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye'ye has bir sistemdir. Devletçiliğin bizde manası şudur. Fertlerin hususi teşebbüsleri esas tutmak fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak memleket iktisadiyatını devletin eline almak. Bizim takip ettiğimiz yol liberalizmden başka bir sistemdir. Bu formülde ifade edilen devletçiliğe bugün de bağlanmayacak hiçbir Türk devletçisi yoktur. Hele arada geçen zamanın ve İkinci Dünya Harbi sonrasının bizzat demokratik nizamların getirdiği sosyal düzenleme zaruretleri ve sosyal düzenlerde bu formüle katılınca bugünkü anayasanın sosyal devlet ülküsü açıkça meydana çıkar. Celal Bayır'ın kendi makalesinde düştüğü çelişmelere ve kronoloji hatalarına gelince bunların başlıcalarını şöyle özetleyebiliriz. A. Celal Bayar 1924'te Eylül İş Bankası'nı kurmaya memur edildiğini, o tarihte Teşvik Sanayi Kanunu'nun yürürlükte olduğunu bildirir. Halbuki o tarihte bu kanun yoktu. Teşvik-i Sanayi Kanunu 1 Haziran 1927'de kabul edildi. B. Celal Bayar, selüloz kağıt sanayinin devlet işletmesi konusu yapılmasına değinerek vekaletine bunu İş Bankası'nın teklif ettiği, vekaletin ise bunu sanayi ofisi tarafından yapılacağını söyleyerek teklifi reddettiğini anlatır. Daha önce hikaye edilen ve Mustafa Şerif hadisesiyle ilgili olan konu da buydu ve Atatürk'e İş Bankası elemanları tarafından yanlış olarak intikal ettirilmişti. Halbuki selüloz kağıt sanayinin tesisi daha 1931 yılında ve 1. 5 yıllık sanayi programının esası olan Pavlov heyeti raporunda vardı ve devletin kuracağı tesisler arasında yer almıştı. Sonra o zaman sanayi vekaleti yoktu. Sanayi vekaleti Demokrat Parti zamanında ve 1957'de kuruldu. Ticaret ofisi 3 Temmuz 1932'de 1058 sayılı kanunla kurulmuştu. Eski Sanayi ve Maden Bankası'ndan devralınan ilkel işletmeleri devraldı. Ona Celal Bayır'ın dediği gibi bütün sanayiyi kendi kurmak gibi bir vazife de verilmedi. Zaten tesis kaynakları da yoktu. Nitekim Sümerbank kurulunca ofis silah edildi ve asıl devlet sanayi tesisleri onun zamanında kuruldu. Halbuki Bayar makalesinde şunları yazar. O zamanki hükümet bütün işleri bizzat yapmak temayülündeydi. Şahsi teşebbüse de meydan bırakmak niyetinde olduğuna dair emareler yoktu. O zamanki hükümetin böyle bir şey düşündüğüne ve hatta böyle bir şeye imkan gördüğüne dair hiçbir beyan ve belirti olmadığı gibi Celal Bayır'ın iktisat vekilliğine getirilmesinden daha 5 yıl önce yani 1927'de Teşvik-i Sanayi Kanunu'nu çıkardığına, Sanayinin Korunması Kanunu'nu çıkardığına ve bu mevzuatın ise bilhassa özel teşebbüsü koruma gayesi güttüğüne göre hükümete böyle bir temayül atfetmekte bir hafıza yanlışlığı teşkil etse gerektir. Celal Bayır'ın bir devri, o devre müessir olarak karışmış bir şahsiyetin telakkilerini aksettirdiği için önemlidir. Ve üstünde durulması gereken bu yazı üzerinde daha bazı çelişmeleri işaret etmek mümkündür. Bize kalırsa, Bayır'ın bu kadar basit konularda, bu kadar derin hata ve çelişmelere düşüşünü bir mizaç meselesi olarak da karşılamak mümkündür. Çünkü aldığı vekalet ve baş vekalet vazifelerinde nazik, etrafına emniyet ve cesaret veren, onları tatmin ederek işlere sürüklemek gibi vasıfları olan Bayır'ın, bu çalışmaları sırasındaki bir itiyadının da konulara ve dosyalara inmemek, emrinde ve etrafındakilerin şifahi maruzatıyla yetinmek ve onlara inanmak olduğu bilinen bir keyfiyettir. Bayır'ın bu daha ziyade dinlemek ve inanmak ihtiyadı yüzünden etrafındakiler arasında bulunabilecek bazı hafiften olanların kendisine köksüz bilgiler vermeye cesaret etmeleri de mümkün olmuştur. Teşvik etmek, inanmak ve şüphe etmemek mizacının aldanmak ve yanlış bellemek masum bir kefaret olsa gerektir. Hülasa bu bahsi son verirken gene kaydedebiliriz ki İsmet Paşa'nın dürüst olmayan teşebbüslere, dürüst olmayan iş adamlarına, kapalı ve örtülü tertiplere karşı olduğu, bunlara ve bunları bilerek veya bilmeyerek yürütenlere karşı mücadele ettiği bir gerçektir. Bu afayrist davranış ve tertiplerin özel diğer teşebbüsler sahasında olduğu kadar ve belki biraz daha büyük hacimde İş Bankası'nı kurduğu ve iştiraki bulunduğu işlerde de kendini gösterdiği keza bir gerçektir. Bu bakımdan iktisadi devlet teşebbüslerinin titiz bir kontrol altında olmasına ve çalışmasına, görülen veya haber alınan yolsuzlukların derhal önlenmesine ve bu sebeple de devlet işletmeleri alanında bir yolsuzlukla edebiyatının teşekkül etmesine karşılık, afayrizmin sokulabildiği sahalarda ve hele bunların hükümetçe kontrol edilmesi imkanı bulunduktan sonra çeşitli hastalıklar tespit edilebilmiştir. Bu teşekküllerde vazife alan ve Atatürk'ün çevresine sokulan bazı kimselerin Atatürk'e hemen her gün bir şeyler yetiştirdikleri halde bu hastalıklardan bahsetmemeleri onlar için bir vebal sayılabilir. Dürüstlüğü ve iş aleminde namuskarlığı o kadar öven ve tüccarı milli görev almış ve ona layık olması gereken bir varlık olarak tarif eden bu çok cepheli Atatürk'ün eğer kendisine ulaştırılsaydı bunlarla nasıl mücadele edeceği ve bunlara bilerek bilmeyerek perde olan insanları hoş görmeyeceği tabiiydi. İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanı ile beraber bu alanlarda çeşitli incelemeler yapılmıştır. Bazı istifalar olmuştur. Bazı dosyalar teşekkül etmiştir. İslah tedbirleri alınmıştır. Bu inceleme işlerinde ve tayin olunduğum tetkik dairesinin reisi olarak bu konularda teşekkül eden devlet dosyaları üzerinde karşılaştığım bazen çok ağır ve garip aksaklıkları burada kamu efkarını açıklamak tabii bir devlet görevi ve yetkisinden yersiz faydalanmak olur. Bu sebeple ancak umumi meseleler üstünde kalmak, bunları hatıra şeklinde değinmekle yetinmek zorundayım. Yalnız şu kadarını kaydedeyim ki, bir kısmı ile mücadele edilen, bir kısmı sonradan ve tetkiklerle meydana çıkan yolsuz işler ve teşebbüsler üstünde bir devri sabık yaratmak o zaman katiyen istenilmemiştir. Ancak devrin ekonomik hareketlerini karakterize eden ve bu arada aforiste mahiyetler arz ettiğinde de şüphe götürmeyen birkaç misal vermekte ele aldığımız konuyu aydınlatmak için gereklidir. A. Şeker sanayinin genişletilmemesi işi. Cumhuriyetin devir aldığı Türkiye'de şeker sanayi yoktu. Cumhuriyetten sonra ilk şeker fabrikaları 1927'de Alpullu ve Uşak'ta işe başladı. Bunlar daha sonra Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ şeklinde tek elde toplanarak normal faaliyete geçtiler ve şeker sanayi daha sonra 4 fabrikaya çıkarıldı. Bu fabrikaları devlet yüksek murakabesi tutacak şekiller bulundu. Ama işte o noktada artık yeter denildi. Türkiye daha fazla fabrika kaldırmaz. Türkiye'de daha fazla fabrika kurmak için yer yoktur. Türkiye şeker eksiğini dışarıdan ithal edecektir denildi. Son istihsal haddi 65 bin tondur denildi. Daha fazla istihsal ederek fabrikalar dayanamaz, dağılır denildi. Daha fazla istihsal edersek gümrük gelirinden kaybederiz denildi. Ve bu tertibe bir de dokunulmaz isim bulundu, İnönü projesi. İşin uygulanmasını tabii İstihsalat Vekili yürütüyor ve savunuyordu. Şeker şirketi de bu görüşü savunan çeşitli raporlar hazırlatmıştı. Türkiye, dünya şeker kuşağı denilen coğrafi çizginin altındadır. Zaten şeker bölgesi değildir. Samsun, Adapazarı taraflarında fabrika kurulamaz. Bitki hastalıkları vardır. Erzurum'da kurulamaz, kış gelir, don olur. Konya tarafında kurulamaz, bıraklık vardır. Filan yerde yaşlık, filan yerde sıcaklık vardır vesaire. Hem de bu arada şeker ithali işini tek elde toplamak için bir de özel şirket kurulmuştu. Bir özel şirketin aktif yürütücüsü, mesela bir şeker kralı vardı. İdare meclisinde bazı isimler görülüyordu ama şirketin ne yeri, ne yurdu, ne depolama, sevk etme tesisleri, ne büroları vardı. Ama Türkiye'nin büyük miktarda şeker ithalinde yine bu şirket sahnedeydi. Şekerle ilgili daha bazı işlerde elinde toplanmıştı. Eldeki 4 şeker fabrikasının 1939'da mesela bütün istihsali ise 42 bin tona indirilmişti. Bütün işler, tediyeler, depolama ve sevk hizmetleri hep şeker şirketi tarafından yapılıyordu. Hesap hülasaları çıkarılıyor ve neticede özel şirket kazançları kabul tahsil ediyordu. Ama 1939'da bu işler kontrol altına alınıp da İnönü projesi denilen ve onu tertip edenlerden başkası tarafından görülmeyen proje ve şirket de ortadan kaldırılınca o sene 4 şeker fabrikasının istihsalatı 90 bin tona çıktı. Sonra da 120 bin ton. Hem fabrikalarda çalıştı, parçalanmadı. Şeker ziraatı genişletildi, yayıldı. Ve bugün Türkiye'de 16 şeker fabrikası çalışır. İstihsal ise 42 bin ton değil, 450 bin tondur. Hatta Türkiye 1 milyon ton şeker istihsal edebilir. Öyle sanıyorum ki çeşitli şekillerde şeker şirketi etrafında düğümlenen bazı teşebbüsler ve hele özel şirket işi Türkiye'de devlet nüfuz bir imkanlarını arkasında dayayarak özel teşebbüsün zaferi gibi gösterilen işlerden biridir. Bu konuda ilgi çekici misaller vardır. Afarizmin İş Bankası etrafında ve asıl koruyucusuna haber verilmeden buna benzer anlaşmaları olmuştur. Mesela bankanın %99 hissesine sahip olduğu ve fiilen idare ettiği Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası mamullerinin satışı bu işe 1939'da yeni hükümet el koyuncaya kadar İstanbul'da bir Musevi grubuna imtiyazlı bir şekilde kapatılmış gibiydi. Bundan başka bu fabrikanın Avrupa fiyat seviyesine uygun diye geçinilen fiyatlarının bu grup tarafından Almanya ve Polonya'dan yapılan ithalat fiyatlarının 3 misli üstünde olduğu fakat iç satışların hep beraber bu yanlış fiyatlar üzerinden yürütüldüğü grup bürolarında yapılan incelemelerde meydana çıkmıştır. Böyle bir fiyat iddiası yürütmeye esas tutulan vesikanın matbaada basılmış, imzasız, sahipsiz ve asılsız bir Almanca yazı olduğu tespit edilmiştir. Bu misalleri çoğaltabiliriz. Hülasa, aforizm Türkiye'de işlemiştir ve Celal Bayar'ın daha önce makalesinden alınan parçada ifade ettiği gibi hükümet her şeyi kendi yapmak, özel teşebbüse yer vermemek meylinde olmamıştır. Aksine olarak özel teşebbüse bağlı tertipler hatta bizzat devlet kontrolünün yürütülmesi gereken sahalara bile nüfuz ederek işlemek imkanını bulmuştur. Bu tertiplerin en küçük bir kontrol tahammülü olmadığı da meydandaydı. Nitekim bu neticeler ortaya konulunca bu işlerin bağlı bulunduğu umum müdür işin esasını meydana vuran beyanlarla görevinden çekilmek zorunda kalmıştır. Sonra bu arada ve ortada kendisine hükümet müşaviri denilen yüksek para alan fakat garip bir tesadüfle domates istihsalinden ağır çelik sanayine kadar her şeyi bilen bir de mütehassıs dolaşıyordu ki düzenlediği raporların hepsi hükümet aleyhine fakat ilgili bulunduğu veya kendisine gösterilen iş ve teşebbüslerin lehindeydi. Bu mütehassısın vazifesine son vermek zamanı geldiği ve gerektiği gün onun hem kendi durumunu hem memur edildiği işlerin icaplarını anlatışını bugün hazin bir duyguyla hatırlarım. Bu zat kısacası düpediz bir avantüriyeydi ama Avrupa'da binbir müessesenin ve binbir ihtisasın söz sahibi görünüyordu. Türkiye'den aldıktan sonra da galiba İsveç'te şüpheli bir şahıs olarak tevkif edildiği duyuldu. Gazi ve İsmet Paşa karşı karşıya. İsmet Paşa ve Bayar çatışmalarında Atatürk'ün de çok sert bir hareketini ve davranışın içine alan bu olayı kısaca hikaye edelim. O günlerin ve olayın yaşayan şahitleri vardır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu gene Meydan Gazetesi'nde çıkan siyasi hatıralarının Ekim 1965'te çıkan parçalarında bu olayın hikayesine etraflı surette yer vermiştir. Zaten bu hikayeleri kendisinden ayrıca ve birkaç defa dinlemişimdir. 1932 Eylül'ünde Gazi Yalova'dadır. Yakup Kadri ve eşi Leman Karaosmanoğlu da oradadırlar. Akşamları Gazi'nin sofrasında ve diğer misafirlerle beraber buluşulur. Fakat o günlerde Yalova'nın havasında esrarlı bir gerginlik vardır. Celal Bayar ve İş Bankası İdare Meclisi Reisi Mahmut Bey, Siirt mebusu, sık sık Yalova'ya gelirler. Ama Gazi ve çevresiyle temaslarını yaparak gene İstanbul'a dönerler. İsmet Paşa da zaman zaman Yalova'daki köşküne, pavyon, gelir. Ama onun da kapalı bir hali vardır. Hatta Yakup Kadri'nin yazılarına göre o günlerde Yalova'ya gelen İsmet Paşa, hatta Atatürk'e dahi görünmek istemeyen, kapalı, düşünceli bir hal içindedir. Yalova'ya banyo yapmaya gelir. Sonra gene sessizce bir haber vermeden Yalova'dan gider. O sıralarda iktisat vekili Mustafa Şeref Bey'di. Mustafa Şeref Bey, atılgan, mücadeleci olmayan fakat bilgili, değerli bir maliye, iktisat ve hukuk bilginiydi. Terbiyeli bir Osmanlı efendisi hali vardı. Zaten 2. Meşrutiyet yıllarında çok genç yaşta Osmanlı kabinesine ticaret nadiri olarak alınmıştı. Atatürk'ün sofrasında görülen, oraya davet edilenlerden, yakınlardan değildi. İktisat vekili olarak bulunduğu Cihan Buhranı yıllarında buhranın manasını, getireceği yeni şartları ve alınması gereken yeni ve milletler arası iktisadi tedbirleri, kurulması gereken yeni müesseseleri en iyi anlayandı. Nitekim bütün Batı ülkeleri arasında Türkiye clearing sisteme ilk defa ve onun zamanında gitmişti. Yalova'ya Gazi'ye veda için gelmişti. Sıhhi sebeplerle bir Avrupa yolculuğuna çıkıyordu. Gazi'nin sofrasında da her zaman olduğu gibi sakin, biraz mahcup ve çekingen, hülasa havayı yadırgayan bir hali vardı. Sofra kalabalık değildi. Gazi'nin bir yanında Afet Hanım, diğer yanında Leman Karaosmanoğlu yer almışlardı. Sonra Yakup Kadri, Mustafa Şeref, sofrada bulunması mutat olan Zevat, Nuri Conker, Kılıç Ali vesaire. Sohbet iyi başladı. Fakat bir aralık Gazi gözlerini birden Mustafa Şeref'in üzerine dikti. Evvela ve gözlerini ondan ayırmayarak kendisi anlattı. Etrafında çalıştırdığı kimselere insanın dikkat etmesi lazım geldiğini, kendisinin itimat ettiği fakat bu itimada layık olmadıklarını belirttiği insanlar yüzünden karşılaştığı halleri isimler de vererek anlattı. Sonra Şeref Bey'e sordu. Mesela senin yanında da bir sanayi umum müdürü mü? Ne varmış? Onu nasıl bilirsin? Anlaşılır ki sorulan sanayi umum müdürü değil, sanayi ofisi umum müdürü Şerif Bey'dir. İktisat vekili cevap verir. Dürüst, çalışkan ve kıymetli bir mesai arkadaşım olarak bilirim paşam. Fakat ne olursa o zaman olur. Gazi birden sinirlenir, onda hiç görülmeyen bir öfkeye kapılır. Hem Şerif Bey hem Mustafa Şeref için söylediği sözler çok ağırdır. Her zamanki mantık ve nezaketinden çok ayrılmıştır. Bu belki birikmiş bir takım dolgunlukların boşalmasıdır. Halbuki ne Mustafa Şeref ne Şerif Bey bu haşlamalara müstahak değildirler. Mustafa Şeref Bey gibi Şerif Bey de çalışkan, efendi bir insandır. İşinin de ehlidir. Demek ki Gazi'ye yanlış haberler ulaştırılmıştır ve o her insanın kapılabileceği bir taşkınlık içinde birden boşalmıştır. Konu şudur. 1931'den beri memlekette bazı incelemeler yapılmıştır. Daha evvel de değindiğimiz gibi sanayi kuruluşları meydana getirilecektir. Pavlov raporları artık eldedir ve bu tesisler devlet tarafından yapılmaya çalışılacaktır. Bunların içinde bir de selüloz kağıt sanayi vardır. Yeri de bellidir. Nitekim bunlar az sonra ve gene evvelce değindiğimiz gibi 1. 5 yıllık sanayi programı veya planı halinde baş vekalete sunulacaktır. Ama İş Bankası bu selüloz kağıt sanayini kendisi kurmak istemektedir. Mustafa Şeref Bey'in ve Sanayi Ofisi Umum Müdürü'nün İş Bankası'nın bu teşebbüsüne engel olduklarını Gazi'ye duyurulmuştur. Gerçi Celal Bayar 4 Mayıs 1965 tarihli makalesinde "Ben bu gibi meseleleri kendisine aksettirmezdim ama idare meclisimizde arkadaşları vardı. Atatürk'e söylemişler. Atatürk'ün yakın çevresinden bazı kimseler İş Bankası İdare Meclisi'nde vazifeler almışlar. Şeker şirketi ve buna benzer teşekküllerin yönetiminde görevlendirilmişlerdi. Mesela Siirt mebusu Mahmut Bey, bankanın idare meclisi reisiydi. Kılıç Ali, Recep Zühtü Beyler ve diğerleri keza yeni iktisadi işlerin yönetim noktalarında bulunuyorlardı. İş Bankası, şeker şirketinde büyük hissedardı, %33 ve şeker işleri alanında ise dedikodulu bazı şeyler cereyan ediyor, deniliyordu diye nakleder. ve Gazi'nin bu fabrikayı İş Bankası'nın yapmasını istediğini anlatır. Belli ki Gazi'ye bir şeyler ters anlatılmıştır. Hava günlerden beri gergindir ve Gazi dolgundur. Hülasa neticede Mustafa Şeref müstahak olmadığı bir muamele görür, istifa eder, yerine Celal Bayar getirilir. 9 Ekim 1937. Ama ortada bir de İsmet Paşa vardır ve kendi kabinesinden bir vekilin hem de kabinenin elinde bulunan bir tesis programı ile ilgili bir konuda bir gece bir sofra halkı arasında öylesine kıyasıya bir muameleye maruz bırakılışını elbette ki hoş görmeyecektir. Kaldı ki o İş Bankası etrafında ve yürütülen bazı teşebbüslerin kendilerince doğru olmadığına, devlet nüfuzuna dayanarak iş yürütmek isteyen insanlar bulunduğuna ve bu nüfuz sayesinde başarılan şeylerin kendi zeka ve kabiliyetlerinin eseri gibi gösterildiğine inanmaktadır. Bunları kısmen önlemeye de çalışır. Hatta İş Bankası'na ve çevresine yapılan bazı atanmalara da vetosunu kullanmıştır. Hülasa İsmet Paşa da kuşkuda ve tedirgindir. Zaten daha önce parçalarını verdiğimiz fırkamızın devletçilik vasfı yazısında şu cümle onun bu ruh halini açıklamıyor mu? En serbest davranılan bir sanat veya ticaret mutlaka devletin yardımına ve müdahalesine ihtiyaç göstermektedir. Su başında olduğumuz için bu ihtiyacı her gün görüyorum ve sonra serbest mesleğin devletçiliğe üstünlüğü için aynı mevzuların delil olarak zikrolunmalarına şaşıyorum. Hakikaten de İsmet Paşa suyun başındaydı ve köprünün altından geçen suların nasıl aktığını görüyordu. Bu köprü başını da kolay kolay bırakmak niyetinde olmadığı o köprünün parmaklarına kuvvetle ve dikkatle sarılmasından belliydi. Yahut da yerini bırakmak için hiç değilse henüz vakit gelmemişti. Hülasa onun söyleyebileceği daha bazı sözler vardı. O halde Yalova'da ertesi gecenin de hikayesini dinlemeliyiz. Yakup Kadri ve eşi gene oradadırlar. İsmet Paşa Yalova'ya davet edilmiştir. Sofrada olacaktır. Yalova'nın misafirleri gecenin birçok şeylere gebe olabileceğine inanırlar. Hele Mu'taz Zevat'a göre o gece belki de İsmet Paşa iktidarının sonu olacak ve belki de Gazi İsmet Paşa'yı da alaşağı ederek onlara Gazi'nin bir yeni parlayışını gösterecektir. Halbuki bunlar yıllar yılı yanlarında oldukları halde ne Gazi'yi ne de İsmet Paşa'yı tanımayanlardır. Nitekim bir gün Gazi ölüp nihayet gene bir gün İsmet Paşa da iktidardan düşünce öyle hatıralar yayınlamışlardır ki orada mesela Gazi'ye İsmet seni ayağımın altında tahta kurusu gibi ezerim şeklinde söylettikleri sözlere hatta yeni efendileri bile gülmüştü. Bunları yazanlar yine bir gün İsmet Paşa'nın elini öperek kusura bakma paşam bunlar saçmalar demek zorunda kalmışlardır. Hülasa o gecede bunlar bir şeyler beklerler. Zaten daha bir akşam önce ve o vakte kadar görülmediği halde mesela bu zatlardan biri bir Malatya kayısısı masalı uydurarak İsmet Paşa'nın artık alay konusu olabileceğini göstermemiş miydi? Güya İsmet Paşa'ya Malatya'dan kayısılar gelirmiş de Gazi'ye gelmezmiş. Hülasa o gece İsmet Paşa'nın sonunu bekleyenler vardı.